defteri. Akıl Defteri programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Hülya Aydoğan ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza merhaba.
Merhabalar.
Bugün Akıl Defteri programında tevazuyu ve kibri konuşacağız değil mi?
Evet.
Kibir nedir diye soracağız. Ve son yıllarda en çok yıpranan önemli bir değerimiz bunlar.
Evet.
Öncelikle şunu sormak istiyoruz size. Akıl Defteri programımızda çoğunlukla değerlerimizden bahsettik. Değerlerimiz neden önemli?
Çünkü değerlerimiz, erdemlerimiz Dilek Hanım bizim insanlığımızdır. Akıl Defteri programında tabii elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce değerlerimizi ve erdemlerimizi konuşmaya çalıştık şu ana kadar. Değerlerimizin, erdemlerimizin yeniden gündeme gelmesinde, canlanmasına, mayalanmasına, tabiri caizse çam sakızı, çoban armağanı kıymetinde katkıda bulunmaya uğraştık. Evet. Çünkü değerlerimizin de bir bakıma ihtiyacı vardır. Onun için zaman zaman onları böyle gün yüzüne çıkarmak gerekir. Tozunu, pasını almak, havalandırmak gerekir. Değerlerimizin böyle bir antik masal gibi sözde kalmasına, törenselleşmesine izin vermememiz lazım.
Evet, yani bir nostalji
evet,
olmasın.
Bir nostaljiye dönüşmesine izin vermememiz lazım. Evet. İşte aman onlar eskilerin masal anlayışına dönüşmesine asla izin vermememiz gerekir. Çünkü törenselleşen her değer özünden kopar, yozlaşır, bir gösterişe dönüşür. Tabii değerlerimiz bizim deniz fenerimizdir. Fırtınalı, böyle karlı, yağmurlu, sisli havalarda bizim yolumuzu kaybetmememizi sağlar. Eğer yolumuzu kaybetmişsek de tekrar yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışıktır değerlerimiz.
Evet. Yani gitgide tevazuumuzu yitiriyoruz, öyle mi?
Evet, ne yazık ki öyle. Çünkü modern insan en çok egosuna hizmet eden insan desek herhalde pek abartmış sayılmayız, öyle değil mi?
Evet.
Gerek tüketim kültürü, gerekse modern hayat felsefesi insanların egosunu besleyerek şişmiş böyle obez benlikler üretiyor. Mesela deniyor ki şu marka arabaya binersen, şu cep telefonu markasını kullanırsan, şu marka giysi giyersen ya da şu marka gözlük takarsan, şu semtte şöyle bir evde oturursan başkalarından daha üstün olursun anlayışı hakim olmaya başladı. İnsanların kendi mevkisine, makamına, kariyerine, diplomasına göre egosu şişiriliyor.
Evet.
Kibir katsayısı ona göre artıyor neredeyse. Ona göre böyle bir mutluluk vaadi bulunuyor. Oysa bunların hepsi netice itibarıyla geçici etiketler, uçucu etiketler. Bu anlayış tabii aynı zamanda şöyle bir şey de barındırıyor içerisinde. Bu etiketlere sahip olmayan insanlar aşağıda olan insanlar yaftasını da içinde taşıyor. Onları da sözde mutsuzluğa, ezilmişliğe mahkum eden bir söylem var burada. Ben şöyle düşünüyorum Dilek Hanım, gösteriş dünyası baştan sona kibir dünyasıdır. Orada tevazu barınmaz. Tevazu oradan böyle pılını pırtısını alıp kaçar. Bizim kadim geleneğimizde öyledir ki bir insan yeni bir elbise aldığında veya bir araba aldığında onu bile kibir oluşur mu acaba diye sorgulayan bir ahlak anlayışına sahibiz.
Evet.
Bir şeye sahip olmanın böyle sarhoşluğuna, kibrine, kendini kaybetmişlik zehrine karşı mükemmel bir panzehirimiz var. Yoksa toplumda haset duyguları patlama yaşar. Bunun panzehiri tevazudur işte.
Evet. Örnek verebilir misin?
Tabii. Mesela eskiden birisine bu araba senin mi diye sorulduğunda şöyle asil bir cevap verilirdi. Hayır, sahibi ben değilim, ben emanetçisiyim derlerdi.
Evet.
Değil mi? Ne kadar güzel. Bu cevapta insan hem bir varlık gösterişinde bulunmuyor hem de karşısındaki insanın böyle bir burukluk istenmeden bir burukluk hissetmesini de engellemiş oluyor. Daha önemlisi bir de tabii o eşyayı verenin kim olduğunu da unutmuyor. Bu bilinç de var. Bir mala sahip olmanın kibrine kapılmıyor. Kanaatin ve tevazuun erdemini kuşanmış oluyor böyle söylediğinde. Yani neticede ne güzel bir farklılık ve incelik, öyle değil mi?
Öyle, gerçekten bizim insanımızda var olan,
evet,
içgüdüsel olarak kadim geçmişten gelen.
Evet, bizim kendi geleneğimizde var bu.
Geleneğimizde, evet, var, evet. Peki tevazu ne demektir? Ne anlama gelir, dinleyicilerimize biraz açalım,
evet,
mı?
Evet, tevazu aslında devamlı bizim kendi hayatımızda, gündelik hayatımızda çok kullandığımız bir ifade, bir değerimiz. Alçak gönüllülük, gösterişsizlik ve yalınlık anlamına geliyor. Mütevazı, alçak gönüllü demek. Tevazu, evet, gösteren kişiye mütevazı deniyor. Tevazu, bir insanın kendisini başkasından böyle daha üstün, daha büyük, daha önemli, daha değerli olarak görmemesi halidir. Tevazu, insanın varlığını, mevkiini, kariyerini, yetkisini, mesela ününü, fiziksel görünümünü, bilgisini de katabiliriz bunun yanına, bilgisini ne kadar yüksek olursa olsun, bütün bunları böyle başkalarından üstün ve değerli olma özelliği olarak görmemektir.
Evet.
Çünkü bunlar geçici, uçucu etiketlerdir sahip olduğumuz ama geçecek anlamında söylemiş oluyoruz.
Tevazuun zıttı da var değil mi?
Tabii, tevazuun zıttı da kibirdir. Yani kendini başkalarından üstün görmektir.
Başka çeşitleri var mı tevazuunun? Yani nasıl tevazudan bahsedebiliriz?
Evet, üç çeşit tevazudan bahsediliyor Dilek Hanım. Sahte tevazu, taklidi tevazu, bir de gerçek tevazu. Evet. Sahte tevazu, aslında bir kişi çok kibirli de başkaları, başka insanların gözünde daha değerli olmak amacıyla gösterilen bir tevazu. Başkası ona "aa ne kadar mütevazı bir insan" desin diye gösterilen bir tevazu. Tabii bu hal biraz böyle dikkat edildiğinde hemen sırıtır ve kendini belli eder zaten. Taklidi tevazu ise gerçek tevazu sahibi bir insana hayran olmak ve ona özenmektir, ona öykünmektir. Belki ben de bir gün onun gibi olurum ümidiyle onun hallerini taklit etmektir. Yani onu modellemektir, böyle modern tabirle söyleyecek olursak. Gerçek tevazu ise, asıl bizim amacımız bu, tevazu kelimesini bile unutarak var olmaktır. Tevazu duygusu insanda geliştiğinde, değerli olma duygusu Dilek Hanım, insanların gözünde değerli olmaktan daha çok yaratıcının gözünde değerli olmaya dönüşür. Asıl
üstün
tevazu budur. Yani insanın üzerinde değerli, gözünde değerli olmak bir yere kadar bizim için önemlidir ama asıl değerli olmak yaratıcının gözünde değerli olmaktır. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, "Hasta mısın? Derdin mi var? Hak'tan sana deva gelecektir. Susuz musun? Su da seni arar bulur. Çok ıstırabın varsa sevin, çünkü feraha kavuşacaksın. Alçak gönüllü ol ki şeref, sabır, irfan suyu sana doğru aksın" diyor.
Evet, biraz önce söylediğiniz gibi sahte tevazu, taklidi tevazu, bunların hiçbirisi insanda kalmayacak, yer etmeyecek, bulunamayacak şeylerdir ki bu da zaten belli bir süre sonra hemen göze çarpar.
Evet, göze çarpar.
Gerçek tevazu sahibi kişi çok daha farklıdır davranışlarıyla,
evet,
değil mi?
Kendini gösterir.
Kendisini, evet, gösterir. Alçak gönüllü olmakla ne kazanırız peki?
Çok şey kazanırız.
Evet.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Kendimizi kazandığımızı söyleyebiliriz. Çünkü insanın istekleri sınırlı değildir. Sınırsızdır. Yetinmeyi bilmedikten sonra dünyalar bizim olsa bile açgözlülüğümüzü dindiremeyiz. Tevazu bize kanaati öğretir. Biz kanaati tevazu ile öğreniriz.
Hı.
Hayatı fark etmek ve onlardan keyif alabilmek alçak gönüllü olmaya bağlıdır Dilek Hanım. Alçak gönüllü insan sınırlarını bilir mesela, değil mi? Yani haddini bilir. Her şeyde iyi olamayacağını kabul eder. Kendi hatalarını da analiz edebilir, kendisine uzaktan bakabilir, kendini eleştirebilir. Breuer'in çok güzel bir sözü var, diyor ki, "Kendini övünmekten kaçın." Gerçekten alçak gönüllü olan insan kendinden hiç söz etmeyen insandır diyor.
Evet, yani bencil değildir.
Evet, bencil değildir. Tevazu, mütevazı insan bencil değildir. Ben merkezli değildir. Her şeyi kendine mal etmez. Mustafa Kutlu'nun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bizim kültürümüzde ben demek terk edeptir diyor.
Evet.
Edep dışıdır diyor yani. Tevazu da mütevazı insan başkalarına müteşekkir olur. Minnet duygusuna sahiptir. Kendisini başkasıyla kıyaslamaz. Sadece kendisiyle kıyaslar. Öğrenmeye açıktır mesela.
Evet, yani hani derler ya, insanda bilgi arttıkça tevazu da artar diye.
Evet, Einstein de bu konuda çok güzel bir şey söylemiş. Demiş ki, ego bir bölü bilgi diyor. Hakikatte bilgi ne kadar çoğalırsa insanın egosu o kadar azalır. Gerçek bilgiden bahsediyoruz tabii. Mütevazı insanın hayatında mesela sadelik hakimdir. Marka ve tüketim tutkusundan uzaktır mütevazı insan. Gösterişsizdir mesela, değil mi? Gösteriş dünyası hayatta böyle kendine kasıntı rolü biçmiş bir sürü kibir budalası insanla doludur. Küçük şeylerden keyif almayı tevazu sayesinde başarırız biz. Mütevazi bir insansanız mesela hiçbir deneyimi aşağılamazsınız. Yaşadığınız bir olayı aşağılamazsınız. Hiçbir arkadaşınız sizin için değersiz değildir. Bütün arkadaşlarınızın hayatında bir anlamı ve yeri vardır. Mütevazı insanın hayat amacı mesela kariyer, mevki, makam, ün ya da değeri böyle sadece parayla ölçülen hedefler değil, ahlaki erdemlerdir. Bir de mesela mütevazı insan affedicidir, öyle değil mi? Tasavvuf büyüklerinden Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin güzel bir sözü var. Diyor ki, tevazu şefkatli olmak, benliği kırmaktır diyor.
Yani mütevazı insan kötülüğe dahi iyilikle karşılık verir.
Evet,
öyle midir?
Kötülüğe dahi iyilikle karşılık
cömert
verir.
Cömert olur.
Mesela mütevazı insan yardımseverdir. Kendinde başkalarına yardım etme konusunda sorumluluk hisseder. Ben merkezci değildir. İnsanlar arasında Dilek Hanım, kibir en büyük kin doğuran kötülüktür. Tevazu ise en büyük iyilik üreten bir duygudur, bir değerdir.
Sevgi üretir.
Evet, sevgi üretir. Yine Atabetül Hakayık yazarı Edip Ahnet Yükneki bir yerde şöyle güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, büyüklenme elbisesini giydinse hemen üzerinden çıkartıp at. Halka karşı kibirle göğüs kabarttınsa dilini hemen düzelt. Allah'ın varlığına ve birliğine inancın belirtisi alçak gönüllü olmaktır. Eğer sen de inananlardansan alçak gönüllü ol diyor.
Evet, peki tevazuun bizim inancımızda da çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz, öyle mi?
Evet, kesinlikle öyle. Mesela Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerini içeren ayetlerde tevazuun çok yüksek bir ahlaki erdem sayıldığına dikkat çekilir. Denir ki, küçümseyerek surat asıp insanlara yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kibirlenenleri, övünenleri sevmez buyuruyor. İnancımız da insanın kendinde büyüklük görmesi her şeyden önce Allah'a karşı saygısızlık olarak kabul edilir.
Evet.
Bu yüzden pek çok ayette büyüklük taslayanlar çok ağır bir şekilde eleştirilir. İblisin Allah katından kovulmasının asıl sebebinin kibre kapılarak başkaldırması olduğu belirtilmiştir. Hadislerde de bu çok geçer. Hazreti Peygamber'in bulunduğu çok yüce konuma karşın insanların en alçak gönüllüsü olduğunu biliyoruz neticede. Onun da sözlerinde mesela der ki, Allah'ın değerli kulları tevazu ile yürüyen kimselerdir. Biri Allah için tevazu gösterirse Allah da onu yüceltir buyurur Hazreti Peygamber. Mesela bir defasında Hazreti Peygamber kendisini uzaklardan tanımayan birisi ziyarete geliyor ve karşısında konuşurken heyecanlanıyor. Hazreti Peygamber şöyle teskin ediyor, diyor ki, sakin ol, ben kurutulmuş etle beslenen bir kadının oğluyum diye sakinleştiriyor onu. Hazreti Peygamber arkadaşları arasında sıradan gibi, sıradan biri gibi yaşıyor, oturuyor. Bu sebeple de bir yabancı gelirse onu sormadan tanıyamıyor. Yani evet. bu kadar kendini orada sıradan birisi olarak yaşıyor. Bir topluluğa girdiğinde mesela insanların kendisini ayakta karşılamasını istemiyor. Elbisesini kendisi onarıyor, eşine evde yardım ediyor, ayakkabılarını kendisi onarıyor. Mesela çocuklarla çok iyi diyalog kuruyor, onların yanına gidiyor, onlarla sohbet ediyor. Bunun birçok örneği var. Giyimi çok sade, hayatı sade. Sadelik onun hayatının en görünür özelliği.
Evet, şimdi secde de tam anlamıyla tevazu simgesi.
Evet, aslında çok önemli, ilginç bir nokta. Evet, çünkü beden duruşumuz ve duygularımız birbiriyle bağlantılıdır. Zihin ve beden bir bütünün parçasıdır, etkileşim içerisindedir. Onun için Kur'an'da yeryüzünde kibirlenerek yürümeyin uyarısı var. Biraz önce bahsettik. Namazda secde ederken aslında alnın yere konması asıl amaç değil. Alın ile yerin bir araya getirilmesi değil buradaki asıl amaç. Secdede kalpte tevazu duygusunun güçlenmesi amaçlanıyor. Yani böyle bir yorum Muhammed İkbal'de de var. Muhammed İkbal aynı şekilde böyle bir yorumu dile getiriyor. Beden duruşunun zihindeki duygu ve düşüncelerin yönünü belirlemesinde güçlü bir etkisinin olduğuna dikkat çekiyor. Ve namazdaki bütün sembolik davranışları bu bakımdan değerli ve önemli görüyor.
Evet, bu konuda aslında Mevlana ile Hacı Bektaş Şiveli arasına geçen meşhur bir hikaye var. Onu sizden isteyeceğiz ama önce bir ara verelim isterseniz, kısa bir ara.
Peki.
En güzel grubu sen kurdun.
Evet, Mevlana ile Hacı Bektaş-ı Veli arasında geçen meşhur bir hikaye vardır demiştik.
Sizler evet, tevazu ile ilgili. Evet, şimdi bir adam, Hazreti Mevlana ve Hacı Bektaş Veli zamanında yaşayan bir adam, yanlış bir yoldan para kazanıyor ve kendisini bununla bir inek satın alıyor. Sonra düşünüyor, yaptıklarından pişman oluyor ve diyor ki kendi kendine, ya hiç olmazsa diyor, yanlış bir şey yaptım, bari bununla da iyi bir şey yapayım diye bir dergaha bunu, ineğini bağışlamak istiyor. Adam önce Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahına gidiyor ve durumu Hacı Bektaş-ı Veli'ye anlatıyor. Hacı Bektaş-ı Veli diyor ki, hayır diyor, helal değildir diyerek kurbanı kabul etmiyor. Bunun üzerine adam bu sefer kalkıp Mevlevi dergahına gidiyor ve Hazreti Mevlana'ya durumu anlatıyor. Mevlana ise bu kurbanı kabul ediyor. Adam aynı şeyi Hacı Bektaş-ı Veli'ye de anlattığını ama onun kurbanı kabul etmediğini söylüyor ve Mevlana'dan kabul etmesinin sebebini soruyor. Hazreti Mevlana çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, biz diyor bir karga isek Hacı Bektaş-ı Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz diyor. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz de o kabul etmeyebilir diyor. Adam üşenmiyor. Bu sefer Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahına gidiyor. Ona Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söylüyor. O da şöyle çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Hazreti Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez diyor. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir diyor.
Sayın Orhan, gelelim kibire. Kibir ne demek?
Kibir sözlükte büyüklük anlamına gelen bir kelime. Kendini başkalarından üstün görmektir. Başkalarını beğenmeme ve kendini diğerlerinin üstünde görme davranışıdır kibir. Bir davranış olarak dışarı yansımayabilir, görünmeyebilir. İnsan kendi içinde gizli bir büyüklenme hissine de sahip olabilir. Kibir anlam olarak da tevazuun tam karşısıdır, karşıtı yani kelimedir.
Bir de kendini beğenme var değil mi?
Evet, o da farklı bir kötü duygu diyelim efendim. Genellikle kendini beğenme veya başka bir ifadeyle buna ucup kelimesi denir, kibirden farklıdır. Buna göre kişinin kendini büyük, başkalarını küçük görmesine kibir denir. Başkasını küçük görmeden kendini ve yaptıklarını beğenerek böbürlenmesine de ucup veya kendini beğenme denir.
Evet, kibir insan egosunun en zor üstesinden gelinen rahatsızlıklarından herhalde.
Evet, ve en büyüğü, en büyüğü ne yazık ki. Hacı Bayram Veli'nin tam bu konuda güzel bir sözü var, diyor ki, kibir bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne uçulur diyor. Kalpte yer etmiş bir kibri kazımak, dağları böyle iğne ile kazımaktan daha zordur deniliyor bizim geleneğimizde. Bir de şöyle bir şeye dikkat çekmek isterim. Narsist insanlar hep bu hastalığa yakalanmış insanlardır. Tedavi edilmesi gerçekten çok zor, patolojik bir durumdur kibir. Bizim inancımızda en ağır eleştirilen hallerdendir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan insan cennete giremeyecektir gibi çok ağır bir uyarı vardır. Yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek dolaşma uyarısı vardır. Yine Mevlana'nın bu konuda çok güzel bir sözü var, diyor ki, varlık ve benlik insanı adam akıllı sarhoş eder diyor. Aklını başından, utanma duygusunu gönlünden alır diyor. Şeytan bu sarhoşluğa kapıldı da Adem niçin benden üstün olsun diye de lanete uğradı diyor. Aslında bizim hep anlayışımız şu olmalı, bizim kendi hikmet önderlerimizin de söylediği bir şey vardır. Diyor ki, alem buğday ben saman, alem yahşi ben yamandır.
Evet, şimdi kibir hastalıklı bir haldir dediniz.
Evet, patolojik bir haldir.
Patolojik bir haldir dediniz. Kibrin zararları neler?
Saymakla bitmez. Aslında biraz önce söylemiş evet, olduk. Bir kere kibir yaratıcıya karşı olursa bu kişinin hakikatle bağı kesilir. Tabii her şeyden önce kibirli insan ben merkezli olduğu için başkalarının haklarına riayet etmez. Ama kendi hakları konusunda son derece katıdır bu tür kişiler. Bu tür kişilerde kin ve nefret duyguları çok yüksektir. Affetme duygusu ise çok çok aşağılardadır. Öğrenmeye kapalıdır mesela bu insanlar. Eleştiriye kapalıdır. Çünkü her şeyi ben biliyorum anlayışı vardır. Bu da hem zihinsel hem de ruhsal gelişimini çok ciddi bir şekilde engeller. Narsist bir kişilik eğilimi vardır. Tabii empatik değildir. Hep benim dediğim olsun ister. Yani aslında tevazuda saydığımız bütün güzel özelliklerin tam tersi kibir de vardır.
Evet,
aslında hem tevazu hem kibirle ile ilgili konuştuk. Bu konuda çok güzel, çok özlü bir hikayemiz var. Dilerseniz sizin sesinizden dinleyelim.
Evet, dinleyicilerimize o zaman ben buradan bu güzel hikayeyi anlatayım.
Evet.
Ama süremizi de düşünerek size de veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için sağolunuz. Eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan stüdyomuzda konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim efendim.
Bir kervan yola çıkmaya hazırlanıyormuş. Sahra'da mı desem, Orta Asya'da mı desem, işte öyle bir yerlerde. Kervanın sahibi, zenginler zengini Alihan Bey'miş. Alihan Bey telaşla son hazırlıkları denetliyormuş. En kıymetli kumaşlar, ipekler, altından, gümüşten, sedeften paha biçilmez eşyalar birer birer ve özenle sandıklara yerleştirilmiş. Seyisleri, muhafızları ve nice adamları, develeri, atları hazırmış. Tam yola çıkılacak ufak tefek çelimsiz bir adam koşarak gelmiş. Alihan Bey'e, benim adım Veli, beni de alın yanınıza demiş. Sonra aralarında şu konuşma geçmiş. Alihan Bey, seni de alayım da senin ne hünerin vardır? Silah kuşanmasını bilir misin? Seni muhafız yapalım. Veli, hayır ben silah kullanmayı bilmem. Alihan Bey, o zaman seni seyis yapalım. Attan deveden anlar mısın? Veli, vallahi hiç ondan da anlamam. Alihan Bey, öyleyse aşçı yapalım o zaman. Yemekten anlar mısın? Veli, yemek yemeyi severim de pişirmeyi bilmem. Alihan Bey kızmış. Kardeşim, hem elinden hiçbir iş gelmez hem de kervana katılmak istersin. Bu nasıl iş? Demiş. Veli şöyle karşılık vermiş. Ben seyis değilim, muhafız değilim, aşçı değilim. Ben sadece yiyen içen, konuşan, düşünen, seyreden, keyif alan bir insanım. Ekmeğinizi yersem karşılığında ufak tefek işler yaparım ama büyük hünerler beklemeyin benden. Kervana alırsanız pişman olmazsınız demiş. Alihan Bey'in aklı bu işe pek yatmamış ama yine de katmış Veli'yi kervana. Kervan yola çıkmış. Başlangıçta her şey yolunda giderken bir gün kum fırtınasına yakalanmışlar çölde. Ardından bir hastalık da dalmış hem adamlara hem develere. Bir de eşkıya basmaz mı kervanı? Ne yükten eser kalmış ne maldan haber. Adamlar desen ya ölmüşler ya dört bir yana dağılmışlar. Çölün sonlarına vardığında Alihan Bey tek başınaymış. Bütün adamlarını, mallarını, develerini, atlarını kaybetmiş. Yarı baygın geçirdiği bir gecenin sonunda bir de gözlerini açmış ki Veli yanı başında oturuyor. Bir tek o gitmemiş. Aralarında şu konuşma geçmiş. Alihan Bey, herkes beni terk etti. Sen niye gitmedin? Diye sormuş Veli'ye. Veli, onların her birinin bir işi vardı. Kimi seyisti, kimi muhafızdı. İş bitti, hepsi gitti. Benim bir işim yoktu. Gitmem de gerekmedi, demiş. Alihan Bey, sağ ol da ben şimdi ne yapayım? Malım mülküm gitti. Yaşamam gereksiz şimdi, diye iç geçirmiş. Veli şöyle cevap vermiş. Yapabileceğin şeyler var. Bir süre yanımda kal ve bana bak. Ben senin varlığının görünürde hiçbir işe yaramayan ama aslında senin özünü oluşturan yanını gösteriyorum sana. Alihan Bey, nasıl yani? Diye sormuş. Veli sakin bir edayla, önce şu ağaçlardaki hurmalardan yiyelim ve şu kuyudan su içelim. Bugüne kadar hep hasta olmamak için, ayakta kalıp malına mülküne sahip çıkabilmek için yedin. Bugün yalnız kendin için yiyeceksin. bugüne kadar ya bir sonraki menzile kadar su bulamazsam diye düşünüp su içtin. Bugün yalnızca kendin için içeceksin. Ve gece sırtüstü yatıp yıldızları seyredeceğiz. Sen bugüne kadar gece yolunu bulabilmek için baktın yıldızlara. Bu gece yalnızca kendin için bakacaksın onlara. Bugüne kadar sen altınlar, sandıklar için yaşadın. Kendini sandıklara kapattın demiş. Alihan Bey, ben malım mülküm olmadan hiç işe yaramam ki demiş. Veli şu anlamlı cevabı vermiş. İyi de bunu söyleyen malı mülkü olan Alihan Bey mi yoksa sadece Alihan mı? Bütün unvanlarının dışında konuşan, düşünen, yiyip içen, dinleyen, seyreden bir sen var senin içinde. O seni, yani kendini unutma. Kendisiyle sahip oldukları arasındaki farkı unutan, sahip olduklarını kaybettiğinde kendini boşlukta hisseder bu alemde. Akıl Defteri.